Ayrım 35.
Bu bizzat yetkili çevrelerde de endişe uyandırmaktadır. Karakter yoksulu zamanımızda en fazla gelişen ve yüksek okulları gittikçe daha fazla istila eden yükselme tutkusu ve kayırmacılık bununla çok yakın bir bağ içindedir. İyi aile ilişkileri, iyi düşünce tarzı, bilgi ve becerinin yerine geçer ve yaygınlaşır. Bir yurtsever, yani kendi düşüncesi olmayan, kendisini özenle yukarıya göre ayarlayan, orada rüzgarın ne yöne doğru estiğini gören ve etek öpen, eğilip bükülen bir adam olmak, becerili ve bilgili bir adam, bir karakter olmaktan daha çok geçerlidir. Bu yükselme heveslileri için sınav zamanı geldiğinde, hemen birkaç ay ancak geçebilmek için kaçınılmaz olarak gerekli görülenler zorla kafalara sokulur. Sonuçta sınavlar mutlu biçimde bittiğinde ve resmi ya da mesleki bir mevki elde edildiğinde, bu yüksek öğrenim görmüşlerin çoğu çalışmalarını tamamen mekanik ve esnafça sürdürürler. Ama yüksek öğrenim görmemiş biri onlara en büyük saygıyı göstermediğinde ve onları daha üst bir insan ırkı olarak görmeyip öyle davranmadığında çok alınırlar. Yüksek meslek üyelerimizin çoğunluğu avukatlar, yargıçlar, tıp adamları, profesörler, memurlar, sanatçılar vesaire. İşlerinin yolunda gitmesinden memnun olan, branşlarında birer esnaftan başka bir şey değillerdir. Yalnızca gayretli kişi ne kadar çok yararsız şey öğrendiğini, ancak sonraları, çoğunlukla tam da en çok gereksinim duyduğu şeyleri öğrenmediğini keşfeder ve bundan sonra öğrenmeye başlar. Yaşamının en iyi dönemi boyunca yararsız ya da zararlı şeylerle işkence edilmiştir kendisine. Yararsız ve zararlı şeylerden sıyrılmak ve çağdaş düşüncenin düzeyine çıkmak için yaşamının bir ikinci bölümüne gereksinim duyar ve ancak şimdi toplumun yararlı bir üyesi olabilir. Birçokları birinci evreyi aşamazlar. Diğerleri ikincisinde takılıp kalırlar ve çok azının üçüncüye yükselme enerjisi vardır. Ama zevahir, ortaçağ kıvır zıvırının ve işe yaramaz ders konularını muhafaza edilmesini gerektirir ve şimdiye dek kadınlar cinsiyetleri nedeniyle baştan itibaren hazırlık okullarından ve kurumlarından dışta tutuldukları ve hala çokça tutulmaya devam edildikleri için bu durum dershane kapılarını onlara kapamak için kolay bir bahane oluşturur. 70'li yıllarda Leipzig'te en ünlü tıp profesörlerinden biri bir bayanın karşısında açıkça şu itirafta bulundu. Gerçi tıbbı anlamak için lise öğrenimi gerekli değildir. Ama bilimin saygınlığı zarar görmesin diye onu üniversiteye girişin ön koşulu yapmak zorunludur. Almanya'da da yavaş yavaş tıp öğrenimi için klasik eğitimin gerekliliğine karşı muhalefet kendisini hissettiriyor. Doğa bilimlerindeki muazzam ilerlemeler ve bunların tüm yaşam için önemi, bunlara vakıf olmayı gerektiriyor. Fakat klasik diller Yunanca ve Latince'yi yeğleyen lise eğitimi doğa bilimlerini değersiz olarak görüyor ve ihmal ediyor ve böylece öğrenciler, örneğin tıp gibi belirli branşlarda belirleyici öneme sahip olan gerekli doğa bilimsel ön bilgilere çoğunlukla sahip olamıyorlar. Bu tek yanlı eğitim türüne karşı nihayet bizzat öğretmenler çevresinde muhalefet yükseldi. Yurt dışında, örneğin İsviçre'de doğa bilimsel öğrenime esas ağırlık çoktan verildi ve doğa bilimleriyle matematikte yeterli ön bilgilere sahip olan herkesin klasik ön eğitim denen şey olmaksızın da tıp öğrenimi görmesine izin veriliyor. Rusya'da, Birleşik Devletler'de vesaire de aynı şekilde davranılıyor. Yahudilerin izlenmesi ve yasal haklardan yoksun bırakılmasının devlet şiarı olduğu Rusya'da 1897 yılında çar buyruğuyla ukaz, o zamanlar yeni açılacak olan tıbbi kadın enstitüsüne gayri Hristiyanlardan yalnızca %5 dinleyici kabul edilebileceği talimatı veriliyordu. Hem de bunlardan yalnızca %3'ü Yahudi kadınlardan oluşabilecekti. Geri kalan %2 Müslüman kökenli kadınlara ayrıcalıktı. Rusya'da gündemde olan geri adımlardan biri budur. Rus hükümetinin bir yandan o muazzam imparatorluğunda doktorlar henüz çok eksik olduğu ve diğer yandan Rus kadın doktorlar dini inançları veya kökenleri fark etmeksizin mesleklerinde en büyük özveri diplomasını kazandıkları için bu tür kararlara ihtiyaç duymaması gerekirdi. Uzun yıllar Rusya'da çalışmış olan Profesör Doktor Erisman, Merkezi Doktor Birliği'nin Olten'de yapılan 54. toplantısında verdiği bir konferansta şunları söylüyor. Bu ilk yıllarda kadın doktorların faaliyetine ilişkinde çok olumlu deneyler elde edilmişti. Kadın doktorlar başlangıçtan itibaren halkın güvenini kazanmayı bildiler. Hatta erkek meslektaşlarıyla soylu yarış içinde zaferi kazandılar. Kısa sürede yıllık ortalamada her kadın doktora erkek doktorlardan daha çok hasta düştüğü ortaya çıktı. Erkek doktorlarda büyük bir içtenlik ve özveriyle görevlerini yerine getirmelerine rağmen, özellikle hasta kadınlar doktor yardımı için kitleler halinde kadın eskulaplara başvuruyorlardı. Öte yandan ilgili erkek dünyası tarafından çoğu kez ürkütülen kadın rekabeti, özellikle doktorlukta hiçbir yerde zararlı etkide bulunmadı. Bir kez kadın doktorlar ender olarak ve yalnızca en acil durumda bir erkek doktora başvuran kendi cinslerinden bir hasta çevresi ediniyorlar gibi görünüyor. Sonra öğrenim görmüş kadınların önemli bir bölümünün evlenir evlenmez ya hiç muayenehane açmadıkları ya da kısa bir süre içinde kapattıkları gerçeği de ortaya çıktı. Burjuva dünyasında evli kadına dayatılan evsel görevlerin özellikle de çocuklar göz önüne alındığında birçok kadın için iki efendiye birden hizmet etmeyi olanaksız kılacak ölçüde büyük olduğu görülüyor. Özellikle doktor gece ve gündüz her saat mesleğini icra etmeye hazır olmalıdır ve bu birçoğu için olanaklı değil. İngiltere, Birleşik Devletler ve Fransa'nın yanı sıra kadınları iş müfettişliği içinde kullanmada daha önce gösterildiği gibi kadın işçilerin sayısı yıldan yıla arttığı ve kadın işçilerin salt ya da çoğunlukla çalıştırıldığı işletme sayısı da çoğaldığından dolayı buna gereksinim daha da fazladır. Öncülük ettikten sonra bir dizi Alman eyaleti de bu örneği izledi. Baden, Baviera, Hessen, Saksonya Krallığı, Weimar, Württemberg vesaire iş müfettişlerinin yanına yardımcı kadın memur verdiler ve bunların bazıları faaliyetleriyle şimdiden büyük takdir topladı. Prusya'da iş müfettişliğinin emrinde Berlin'de 3, Düsseldorf, Breslau ve Wiesbaden'de birer tane kadın memur vardır. Bu gerçek Prusya'nın bu açıdan da mutlaka olması gerekenin çok gerisinde kaldığını kanıtlıyor. Potsdam 32.229 kadın işçi, Frankfurt AO 31.971 ve Liegnitz 31.798 gibi bölgelerde bile ve diğer birçok bölgede tek bir kadın yardımcı personel yoktur. Burada da kadın işçinin kendi cinsinin temsilcisine daha büyük güven duyduğu ve kadın iş müfettişlerinin erkek meslektaşlarına söylenmeyen kimi bilgiler aldıkları görülür. Kurumun bir başka eksikliği de bu yardımcı memurların faaliyetleri için gereken bağımsız konuma her yerde sahip olmamalarıdır ve ücretleri de yetersizdir. Çoğu hükümet bu yeni kuruma el yordamıyla ve korka korka yaklaşmıştır. Kadınların resmi görevlerde kullanılmasına karşı güvensizlik ve rekabet düşmanlığı Almanya'da özellikle güçlüdür. Çünkü ordu her yıl devlet ve belediye hizmetlerinde her türlü görev için aday, o kadar çok hizmet harici tutulan subay ve hizmetini tamamlamış assubay çıkarıyor ki, başka çevrelerden iş gücü için hemen hemen hiç yer kalmıyor. Ama buna rağmen işe kadın alınırsa yalnızca çok düşük ücretle alınır. Dolayısıyla da kadınlar kıskanç erkek dünyasına baştan itibaren ilkin değerlerinin altında, sonra da ücret ve maaş düşürücü olarak görünürler. Kadın yeteneğinin çok yönlülüğü özellikle Chicago'da 1893 yılında yapılan Dünya Sergisi'nde kendisini kabul ettirdi. Kadın sanat ve sanayi ürünlerinin sergilendiği muhteşem binanın kadın mimarlar tarafından yapılmış olması bir yana, yalnızca kadınlara ait sergi ürünleri de çoğu kez zevk ve sanatsal şekillendiriliş nedeniyle hayranlık uyandırmıştır. Buluş alanında da kadınlar şimdiden epeyce başarılılar ve gelecekte daha da başarılı olacaklar. Bir Amerikan dergisinde yaratıcıları kadın olan buluşların bir listesi yayınlandı. Geliştirilmiş bir iplik bükme makinesi, eskiden 3 kat verimli olan devirli bir dokuma tezgahı, rotary loom, bir alışveriş elevatörü, dokuma tezgahında boydan boya uzanan iplikleri nakil düzeneği, pervaneli vapur için bir manivela, yangın tehlikesine karşı bir kurtarma mekanizması, yün tartmak için bir alet, şimdiye dek bulunmuş yün sanayi için paha biçilmez değerde en hassas makinelerden biri. Büyük yangınları söndürmek için taşınabilir su deposu, buharlı makinelerde yakıt maddesi olarak odun ve kömür yerine petrol kullanımı için bir yöntem. Lokomotifler için geliştirilmiş kıvılcımı bacada tutma aleti, demir yollarında cadde geçişleri için bir sinyal, ateşsiz vagon ısıtma sistemi, demir yollarında, sürtünmeyi azaltmak için yağlama yapan bir keçe, bir daktilo, donanma için bir sinyal roketi, bir denizaltı teleskopu, asma trenlerde gürültüyü azaltmak için bir sistem, duman emici bir alet, kağıt torbalarını katlama makinesi vesaire. Kadınlar özellikle dikiş makinesini çok geliştirmişlerdir. Örneğin yelken bezi ve ağır kumaşların dikilmesi için bir düzenek, makine çalışırken iplik takmak için bir alet, makinenin deri dikecek hale getirilmesi vesaire. Son buluş New York'ta yıllardır bir saraçhane işleten bir kadın tarafından yapılmıştır. Bayan Mater tarafından bulunan ve kızı tarafından geliştirilen denizaltı teleskobu, en büyük geminin karinasının bile geminin kuru havuza çekilmesine gerek kalmaksızın görülmesine olanak sağlayan son derece önemli bir buluştur. Bu dürbünün yardımıyla gemi güvertesinden batmış gemi enkazları görülebilir. Deniz yolculuğu için engeller ve torpidolar bulunabilir vesaire. Olağanüstü karmaşıklığı ve dahiyane kontrüksiyonu nedeniyle Amerika'da olduğu kadar Avrupa'da da heyecan uyandıran makineler arasında kağıt torba üretimiyle ilgili olanı sayılmalıdır. Aralarında mükemmel mekanikçilerin de bulunduğu birçok erkek böyle bir makine yapmak için şimdiye dek boşuna uğraşmıştı. Bir kadın Miss Maggie Knight onu buldu. Bu bayan o günden bu yana 30 kişinin işini yapan bir kağıt torba katlama makinesi de yaptı. Empress Massachusetts'te bu makinenin sergilenmesini bizzat kendisi yönetti. 15. Bölüm. Kadının hukuki konumu. 1. Medeni kanunda eşitlik için mücadele. Bir ırkın, bir sınıfın ya da bir cinsin sosyal bağımlılığı her zaman ilgili ülkenin yasalarında ve kurumlarında ifadesini bulur. Yasalar bir ülkenin hukuki düzeyine yükseltilen esas çıkarların paragraflarda formüle edilmiş ifadesidir. Bağımlı ezilen cins olarak kadınlar bir ülkenin hukukunda buna uygun konumlarını alırlar. Yasalar olumlu ve olumsuz türdedir. Hakların paylaştırılmasında ezileni kale almadıkları ölçüde olumsuz, onlara ezilen konumlarını gösterdikleri ve bazı ayrıcalıklar tanıdıkları ölçüde olumlu. Hukukumuz insanı yalnızca varlıklı yaratık olarak tanıyan Roma hukukuna dayanır. Kadına daha çok değer veren eski Cermen hukuku etkinliğini yalnızca kısmen korumuştur. Fransız dilinde insan ve erkeğin bir ve aynı sözcükle, I home ve aynı şekilde İngilizce'de man ile tanımlanması gibi Fransız hukuku da insanı yalnızca erkek olarak tanır. Ve birkaç on yıl öncesine kadar kadının erkeğe kölece bir bağımlılık içinde bulunduğu İngiltere'de de durum benzerdi. Bir zamanlar Roma'da da böyleydi. Romalı yurttaşlar ve Romalı yurttaşların karıları vardı, kadın yurttaşlar yoktu. Almanya'da kadının hukuki durumu birleşik bir medeni kanuna geçildiği ve dolayısıyla orada burada sahip olunan haklar genelleştirildiği ölçüde iyileştirildi. Buna göre evli olmayan kadın sınırsız vesayet hakkını kazandı. Kadınlar nikahlarda ve vasiyetin yazılmasında tanıklık etme hakkını elde ettiler. Ayrıca kadın medeni hakları kullanma ehliyetine kavuştu. Yani anlaşmalar imzalama hakkını kazandı. Kadın eş olarak şahsen bir yükümlülük altına girdiği durumda bunun dışında kalır. Kadın kocasının onayı olmaksızın vasilikte yapamaz. Evlilik birliği için yükümlülük taraflardan birinin talepleriyle haklarını kötüye kullandığı ortaya çıkmadıkça iki taraf içinde mevcuttur. Ama bu konuda eşlerin çelişkili görüşleri varsa o zaman karar erkeğe aittir. Özellikle ikametgah ve ev hakkında o karar verir. Erkeğin yasaları kötüye kullanması kadını ona uyma zorunluluğundan muaf tutar. evin idaresi yalnızca kadına aittir. Sahip olduğu evlilik birliğini temsil yetkisine dayanarak evin etkinlik çevresinde erkeğin işlerine bakabilir, onu temsil edebilir. Erkek kadının üstüne aldığı yükümlülüklerden sorumludur. Fakat erkek karısının temsil yetkisini tümüyle kaldırabilir ya da sınırlayabilir. Erkek bu hakkı kötüye kullandığında vesayet mahkemesi bu sınırlamayı kaldırabilir. Kadın evde ve kocasının iş yerinde eğer eşinin yaşam koşullarına göre bu tür bir faaliyet alışılmışsa üzerine iş almaya yükümlüdür. Reichstag evlilik mülkünün ayrılmasını kural olarak yürürlüğe koyma talebini reddetti. Bu yalnızca evlenilirken yeterince sık yapılmayan ve sonradan huzursuzluklara yol açan evlilik sözleşmesiyle garanti edilebilirdi. Buna karşılık idare ortaklığı denen şey yürürlüğe kondu. Buna göre kadının servetinin yönetimi ve yararlanma hakkı erkeğe aittir. Ama kadın birlikte getirdiği mülkle sınırlıdır. Buna karşılık kadın evlilik esnasında çalışarak ve bir yer işleterek kazandığı şeyler üzerinde sınırsız yönetim ve kullanıma sahiptir. Erkek hukuki işlemlerle kadını kendi getirdiği servetle yükümlü kılma hakkına sahip değildir. Kadın evlilik birliğine kattığı mallarının tehlikede olduğuna ilişkin sağlam temellere dayalı kaygı duyduğu koşulda ki çoğunlukla geç fark etmektedir, garanti isteyebilir. Erkek tutumuyla kadının ve çocukların geçimini önemli ölçüde tehlikeye sokuyorsa, kadın yönetim ortaklığının kaldırılması için dava açabilir. Kötü yönetimden kaynaklanan zarar için erkek sorumludur. Boşanma yoluyla kadına çok büyük bir haksızlık yapılabilir. Çünkü boşanma durumunda suçlu erkek olsa ve en fazla kazancı kadın sağlamış olsa da eşlerin ortak çalışmasından kazanılmış olan servet erkeğe kalır. Buna karşılık kadın konumuna uygun bir nafakayı, eğer bunu kendi servetinin gelirinden ya da çalışmasının kazancından elde edemiyorsa talep edebilir. Boşanma durumunda erkeğe ayrıca kadının servetinin kullanılmamış gelirlerinden birikmiş olanlar da kalır. Baba erkinin yerine ebeveyn erki geçmiştir. Ama ebeveynlerin anlaşmazlığı durumunda babanın düşüncesi önceliklidir. Baba öldüğünde çocuğun servetinden yararlanma dahil ebeveyn erkinin kullanımı yalnızca anneye geçer. Boşanmış bir kadın çocuğun eğitimi ona düşmüş olsa bile çocukların servetini temsil ve yönetim hakkını yitirir. Buna karşılık baba ebeveyn haklarından tam olarak yararlanır. İngiltere'de 1870'e kadar taammül hukuku kadının taşınabilir mallarının sahipliğini kocasına tanıyordu. Yalnızca taşınamaz mallarda mülkiyet hakkı kadına kalıyordu. Ama kocası yönetme ve yararlanma hakkına sahipti. İngiliz kadını mahkeme önünde bir sıfırdı. Hiçbir hukuki işlem yapamazdı ve geçerli bir vasiyet bile kaleme alamazdı. O kocasının kölesiydi. Kocasının yanında işlediği suçtan kocası sorumluydu. Ona ergin değilmiş gözüyle bakılıyordu. Birisine zarar verdiği zaman sanki ev hayvanlarından biri kusur işlemiş gibi değerlendiriliyordu. Zararı erkek karşılamak zorundaydı. 1888 yılında Piskopos, G.N. Wood'un Westminster Kilisesi'nde verdiği bir konferansa göre kadın daha 100 yıl önce masada yemek yiyemiyor ve kendisine soru sorulmadan önce konuşamıyordu. Yatağın üzerinde kocasının erkinin işareti olarak bir kırbaç asılıydı. Kadın huysuz davrandığında erkek onu kullanabilirdi. Kadının buyruklarını yalnızca kız çocukları dinlemek zorundaydı. Oğullar için o yalnızca bir hizmetçiydi. 1870, 1882 ve 1893 yıllarındaki ilgili yasalarla kadın yalnızca evliliğe beraberinde getirdiklerinin sahibi olmakla kalmıyor. Kazandıklarının ya da miras ve armağan yoluyla edindiklerinin de sahibi oluyordu. Bu hukuksal koşullar yalnızca eşler arasında özel anlaşmalarla değiştirilebilirdi. İngiliz yasaması bu konuda Birleşik Devletler örneğini izliyordu. 1886 yılındaki Custody of Infants yasasından beri babanın ölümünden sonra ebeveyn erki anneye geçer. 1890 yılındaki Intestate Estates yasasından beri geçerli olan miras yasasında erkek önceki gibi ayrıcalıklıdır. Eşlerin ikisi de vasiyet özgürlüğüne sahiptir. Ama eğer hiçbir düzenleme yapılmamışsa o zaman baba ölmüş karısının tüm taşınabilir servetini alır. Buna karşılık dul kadına taşınabilir malların yalnızca 1/3 miras kalır ve toprak rantının 1/3 alır. Geri kalan çocuklara düşer. 1908 yılındaki yeni Married Woman's Property yasasına göre evli kadın ebeveynlerine ve kocasına nafaka borçludur. Fakat evli kadının durumuna hala çok yoğun zarar veren eski ortaçağ hukukunun birçok kalıntısı henüz geçerliliğini sürdürüyor. Gördüğümüz gibi boşanma hukuku kadın için hala çok elverişsizdir. Erkeğin zinası kadın için henüz boşanma nedeni değildir. Yalnızca zulüm, çifte evlilik, ırza geçme vesaire ile bağıntılı olduğunda boşanma nedeni sayılır. Medeni kanun genel olarak kadın açısından Fransa'da ve Fransız Code Civil'in güçlü biçimde etkilenmiş olan ya da bazı değişikliklerle bugüne dek doğrudan geçerli olan tüm ülkelerde, çoğunlukla Latin ülkelerinde özellikle geri kalmıştır. Belçika, İspanya, Portekiz, İtalya, Rusya, Polonya'sı, Hollanda ve İsviçre'nin çoğu kantonlarında böyledir. 1. Napolyon'un kadının konumu hakkında görüşüne ilişkin bugün de geçerli olan anlamlı bir sözü vardır. Bir şey Fransız değildir, canının istediğini yapan bir kadın. Kadın evlenir evlenmez kocasının vasiyeti altına girer. Code Civil'in 215 maddesine göre kadın resmi bir işi olsa da kocasının izni olmaksızın mahkeme önüne çıkamaz. 213. maddeye göre erkek kadını korumalıdır ve kadın ona boyun eğmekle yükümlüdür. Erkek karısının evliliğe beraberinde getirdiği servetini yönetir. Onun mallarını onun katılımına ya da onayına gereksinim duymaksızın satabilir, devredebilir ve ipotek edebilir. Sonuç kadının kendisini çoğunlukla salt kölelik ilişkisi içinde bulmasıdır. Erkek kadının kazandıklarını fahişelerle ya da meyhanelerde sefaat içinde harcar ya da borç yapar veya kadının kazancını kumarda yitirir ve kadınla çocukları kıtlık içinde bırakır. Hatta işverenden karısının kazancının kendisine ödenmesini isteme hakkına bile sahiptir. Böyle bir durumda örneğin Fransa'da sıkça söz konusu olduğu gibi kadının bu edebe aykırı evlilikten feragat etmesine kim kızabilir? Kadın ayrıca çoğu Latin ülkelerinde Fransa'da 1897'ye dek sözleşme yapılırken, vasiyet yazılırken ve noterlik işlerde tanık olarak gösterilemiyor. Buna karşılık garip bir çelişki, tanıklığıyla belirli koşullar altında bir insanın idamına yol açabilecek tüm kriminal suçlarda mahkeme önünde tanıklık yapabiliyor. Kriminal hukuku açısından kadın her yerde eşit görülür ve her türlü suç için erkekle aynı tutulur. Yasa koyucu baylarımız bu çelişkinin bilincine varmıyor. Kadın dul bir kadın olarak mirası ile ilgili bir vasiyet kaleme alabilir ama vasiyet tanığı olmasına devletlerin çoğunda izin verilmez. Fakat Code Civil'in 1029. maddesine göre vasiyet icra memurluğuna atanabilir. İtalya'da 1877'den beri medeni hukukçada tam değerli bir tanık olarak geçerlidir.